Ayrım 19.
Sayfa 178. Hadi bakalım, bu ay paranı falan fazlaca tuttuk. Çünkü bir çift iskarpine ihtiyacın var. Başka bir durumda bu iskarpin sözcüğü Emine'yi güldürür. Bu kez annesinin bilinçle bu sözcüğü seçtiğini seziyor. Annesi yaşından, yaşama deneyinden, parayı ödeyen olmaktan gelen buyuruculuğunu keskinleştirir. Emine hiç bağışlayamayacağı bu aşağılamayı, ona ara sıra unutturan zamanlarını düşünerek annesini izliyor. Ayakkabı istemem, bunlarla yetiniyorum. Annesi 2-3 adım gerileyerek şöyle bakıyor Emine'ye. İyi iyi ama bir çift daha olması ayağındakilerin dayanıklılığını artırır. Giydiklerin gerçek domuz derisi, adamların malları falan çok iyi biliyorsun. Ayakkabım iyidir. Çocuksun hala kızım, hem de inatçı bir çocuk. Sen de değişirsin biz gibi. Annesinin duruma el koyvermesi, küçüklüğünden beri Emine'nin kargaşaya düşüp davranışlarını kestiremediği anı bulur. Annesi bastırıp ezmenin kokusunu hiç kaçırmaz. Emine bir şeyleri silkip atarca kararlı sesini yükseltiyor. İclal öğretmene hepinizin kızması, onu cesur, genç, güzel bulmanızdandı. Basıldığı adam da ona sevdalanmıştı, üstelik evliydi. Adamın onu sevmediğini savunurken bile buna hiçbiriniz inanmıyordunuz. Annesi hızla açtığı çantasından birkaç yüzlüğü çekip uzatıyor. Sen üstelik terbiyesiz olmakla yetinmeyip her şeyi anlayacak kadar büyüdüğünü sanmaktasın. Daha serkeşleşirsen katı boşaltıp kiraya verecek, seni bir kız öğrenci yurduna ya da Ankara'ya alacağız bilesin. İstediğinizi yapın, yurtta da kalırım. Benim için yoksunluk sayılmaz. Siz beni söylediklerimi duymazdan gelip başka şeylerle sindirmeye çalışıyorsunuz. Sus diyor annesi koltuğa dayanıp. Yüzünü küllü bir solgunluk kaplıyor. Şurada 2 yılın var, sus. Ben hep sizleri şuraya buraya sürerek mi adam edeceğim? Bir daha da senin adını uygunsuz olayların içinde görmeyeyim. Ekmeğini kazanmaya başla. Ondan sonra başına buyruk say kendini. Hem bize muhtaçsın hem de efeleniyorsun. Ne muhtaçlığıymış. Size kendimizi ısmarlamadık. Hep ana değil, biraz da arkadaş olmayı bileydiniz ya, alın paralarınızı, istemiyorum. Paralar uçuşarak düşüyor yere. Biri eteğine takılıp kalıyor. Annesinin apak oluveren yüzü gerilip kızarıyor. Alnının ortasında beliren damar garip. İlk kez o gün görüyor Emine bunu. Bağırıyor kadın. Duvarlara çarpıp dönecek denli büyüyor sesi. Resimler, afişler, yazılar bu haykırışlardan olduğunca uzak, dingin. Sus terbiyesiz. Nesin sen böyle? Nereden çıktın? Kim sizi bu hale getirdi? Kim? Siz, sizler, ben diyenler. Annesinin eli kalkıyor. Alnındaki damar zonklamakta. Peruk şaşılası madensel kask ışıldamasında. Sakın ha anne. Annesi atılımını zor tuttuğunu belirten bir gövde sarsıntısıyla indiriyor kolunu. Sözcüğünü aranıyor. Değmez diyor kapıyı çekip giderken. Emine'nin eteğine takılı kağıt para orada kayıyor yere. Telgrafta ilk uçakla gel, Seçil'le ben bekliyoruz diye yazılıydı. Gecenin ilerlemiş saatinde kapının çalınması aykırı gelmezdi Emine'ye. Çoğunluk öğrenci yurdunun kapıları kapanmış olduğundan Cemşit Emine'ye kalmaya gelirdi. Bu küçük, kavruk, arasız devingenliğinde çevreye neşe saçan delikanlıya duyduğu akrabaca yakınlıkla Haydar bile alay ederdi. Sen bakma Emine bu hozatlının yaltaklanmalarına. Sakın ha, seni acındırıyor. Bulmuş mis gibi kalacak yeri. Aman Haydar, alemsin. İki koltuğu birleştirip üstünde uyuyor. O ne oyuncudur o. Öyle ki kendini acınası, korunası gösterir. Ben olmasını istediğim erkek kardeşin özetini Cemşit'te buluyorum, derdi Emine. Öyle ya, derdi Cemşit'te. Özet olmam gerekir. 1.60 boy ve 55 kilo. Kubilay kardeşin mi? Ben gibi mi olsun derdin? Adımız bile ayrı yahu. Benzemezlik oradan başlıyor. Telgrafı getiren postacıya para vermesi gerektiğini düşünüp dolanıp durmuştu odada. Bozuk yoktu. Sonunda bir şeyler bulup vermişti. Kalanla idare ederdi. Ertesi sabah ilk uçağa darı darına yetişmiş, havaalanında eniştesini tanıyan görevlilerden birinin uzattığı bileti alıp ötekinin gösterdiği kolaylıkla da yer bulabilmişti. İş adamlarının çoğunluk günübirlik İstanbul, İzmir arası gidiş dönüşlerinin erken uçaklarıydı bunlar. Apartmanda kesin bir sessizlik vardı içeri girdiğinde. İsviçreli mürebbiye ablasının küçük oğlunu elinden tutmuş salona gelmişti. Kızın gümüşsüz sarı saçları sağ yanağını tümüyle örtüyordu. Kalın bilekli, uzun bacakları, sarı tüylü, bu tüyler bacakları süslercesine çiseliyor. Saçlarını geriye doğru silkip açan İsviçrelinin yüzü kemiksiz. Yüzde daha çok renklerin alımı baskın. Sarı kirpikli koyu mavi gözlerinin donuk bakışını üstünde yakalıyor Emine. Yeğenini kucaklamakla geri durmak arasındaki seçimi yaptı. Küçük oğlancık çok seyrek gördüğü, teyzesi olduğunu söyledikleri, sık adımlarından, çocuksu gülüşünden, boyasız ellerinden, yüzünden ötürü çevresindekilerden ayırıverdiği bu insana 2-3 sarsak adımla yaklaşıyor. ''Sen uyumadın mı daha canikom?'' diyor Emine. ''O uyumak var biraz daha sonra. Çok iş anneanne. Yapıyor Cenk'i kucakta. Çünkü siz anne tutmak, öpmek hem de hoplatmak Cenk'i ne zaman. Uykular sabah nasıl denir şaşmak.'' Çocuğun çikolatayla karışık sabun kokusu, boynuna ensesine sürülmüş bebek pudrasının ince tozlanması, beklemediği bir yakınlık duygusunu örüveriyor Emine'ye. İsviçreli'nin konuşmasındaki şımarıkça bulduğu kırık döküklüğü kesmek isterce, ''Eh, nine olmak pek hoşuna gitmiş demek bizim validenin.'' Kapıyı açan yeni bir hizmetçi. Mürebbiyenin dışında aşçı ve hizmetçi sık sık değişirdi. Bu sonuncuysa geniş kalçalarından, iki yana yalpalayan yürüyüşünden Emine'ye ilk bakışta eski bir tanıdık etkisi yapıyor. ''Küçük hanım, siz Seçil hanımefendinin kardeşi misiniz?'' diye soramadım. ''Öylesine çabuk geçiverdiniz ki salona. Günaydın diyebildim mi bilmiyorum.'' ''Evet kardeşim, günaydın dediniz, telaşlanmayın, selamlaştık.'' Cenk'in yumuşacık yanağını yanağına dayamıştı. Çocuk kıkır kıkır gülüyor. Emine'nin omzundan çıkarmayı düşünemediği çantasının askı tokasını çekeliyor. Annemle ablam neredeler? Geçen gelişinde olmayan, bilmediği bir ağaçtan yapılma, kara marokenle kaplı garip bir heykel etkisi veren koltuğunun ardına çekiliyor hizmetçi. İsviçreli mürebbiye yeğenini almaya yanaşmış. Kızdan burnuna dolan kolonya, ter giderici karışımı kokunun ılıklığından tedirginleşip geriye alıyor başını Emine. Mürebbiye eğilince açık giyiminin yakasından ayrık göğüslerini taşıyan, telli saydam sütyeni benzeyen küçük mine çiçeklerini görüvermişti. Göğüslerinin uçları sarışınlığına karşın koyu koyu. ''Neredeler onlar? Beni telgrafla çağırdılar ya.'' Mürebbiye soru kendine yöneltilmişçe atılıyor. ''Sizi arayacak beyefendi. Çünkü söylemek bana sabah. Bir git de beni arasın genç kız akrabam geldiğinde.'' Türkçeyi isteyerek bozuk konuşuyormuş gibi gelen genç kadına dik kesintisiz bakmaya başlıyor Emine. Mürebbiyenin kayıcı, düz saçlarının bir bölümü yeniden yanağını örtmüş. Dudaklarının kıyıları uçucu sarı tüylerle bezeli. Hem bu denli ak sarışın, hem böylesine tüylü oluşu garip kızın. Cenk'i kavradığı kollarının dirsek bölümlerinde gergin parlaklıklar var. Kıza bakarken kanın devinimini biraz daha yaklaşsa görebilecekmiş sanısına kapılıyor. Bu incecik tenden ışıklar geçiverecekmişçe pırıltılar yığınıyla oluşuyor kızın görünüşü. Emine kalkıp telefonun almacına el atınca eniştesinin numarasını nedenli gayretlense aklında tutamadığını düşünüyor. Telefon defterinin mor kadife kapağını açıyor. Sıralamalarda Seçil ablasının ince özenli yazısını görüyor. Birkaç yaprak sonra eniştesinin numaralarını buldu. 4 telefon numarası, rakamlardan birinin sıfırlarının çevresi çiçek, taç yapraklarıyla donatılmış. Bu Seçil'in çizgileri. Bu sevginin dalgınlığı mı, yoksa uzayıp duran ilgisiz bir konuşmanın rastgele çiziktirmeleri mi? Sayıları çevirirken hizmetçi yanı başına bir fincan Nescafe getirip koymuş. Sekreterin isteyerek uzattığı puslandırılmış alo sesini duyunca geldiğinden beri onu hırçınlaştırmaya başlayan kararsızlıklarını toplayıverdi. ''Ben Soner Bey'in baldızıyım. Görüşebilir miyim?'' ''Hoş geldiniz efendim.'' Ses toparlanmıştı. Sekreter gündelik sesiyle konuşuyor olmalı. ''İçeride İstanbul'dan bu sabah gelmiş olan Habib ve Korel Beyler var. İşleri önemliydi. Bir dakikanızı alsam?'' ''Benimkisi de önemli. Meraklıyım. Söyleyin lütfen.'' ''Bir dakika derhal.'' Sabah uçağının adamlarından kuşkusuz bu adlar. Domuz derisi çantalı, kızıl kahve makosenli, katları yumuşacık bağlanmış has ipekli kravatlı önemli iki uçak yolcusu. Habib ve Koreller, ithalat ve ihracat işlerini izleyen şirket avukatlarının bu iki ünlü tüccara yetmeyiş nedenleri eniştesinin özellikle İsviçre-Türkiye arasında sık sık yaptığı gezilerle açıklanabilirdi. Yüksek satışlı gazetelerde ara sıra rastlanan iş ilanlarının dibindeki küçücük adlar olan bu adamları kısacık uçak yolculuğunda iyice izlemişti. Peltek bir Fransızca ile konuşup İngilizce okuyorlar. Birinin parmağındaki seçkin beğenisinin tanıklığını belli eden yüzüğü düşündü. Bir erkeğin takmasında yadırganmayacak ölçülerde kalmış pırlantanın küçüklüğüne karşın kesiksiz parıltısı karatının yüksekliğini gösteriyordu. Uçuş süresince hostesin sunduklarını istemeyip bunu da boş takma gülüşlü o kızlara alçak gönüllü bakışlarıyla kırmaktan kaçınan okşayıcı denebilecek parmak oynatışlarıyla belirtmişlerdi. Bugün öğle yemeğini doğum adı Albert Sami Korel, doğum adı Hayım Erol Habib'le birlikte Efes Oteli'nde yiyecekti eniştesi. Göbeklenmeye yüz tutmuş Sami Korel konuşurken terliyor. Yaz kış terlerdi adam. İnce olan ötekisi ise karşısındakilere bakmadan dinleyecekti anlatılanları. Oysa eniştesi konuşmaları önemli bir şey söylemiş olmadan da sürdürebilirdi. Açık vermemek için kaçışlarla dolu bu özellik işbirliği yapılacak ortamlar için hayranlık vericiydi. Tanıklara kapalıydı eniştesinin ticaret avukatlığı. Anca suç birliğinde boy atan obur bir güvenle açılırdı verimliliği. Enişteniz görüşecek efendim dendiğini duyduğunda iki büyük tüccarı kendince enişteyle konuşturmaya girişiyordu Emine. Hoş geldin Emine. Ses bildikti. Kulağının tanıdıklığını bozan sesteki anca sezilebilir gölgeydi. Merhaba, telgrafı aldım da sustu, ekledi. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. İyi sayılmam Emine. Niçin? Hasta mısınız? Seçilin soramıyor, bundan ötürü de alabildiğine tedirginleşiyordu. Eniştesinin bu sözleri nasıl söyleyebildiğine şaşmıştı. Yüzündeki donmuş anlamı, bir ölüden aktarılmış gülüşü, sağlığındaki düzeni, daha da önemlisi adamın yaşamasındaki her bölümü isteyince ekleyip ayırıvermesi. Ve bu kararlılığın süsleri olan kültür gösterileri, ilişkilerindeki ezbere özveriler, temelsiz erdemler. Ne demekti o iyi sayılmam? Nasıl bir alçak gönüllülüktü bu? Üstün adam, büyük tefeci sokağa çıkıp yürüyemeyecek miydi ne? Peki Seçil? Olumsuzluk sarıyordu fırdolayı içini. Ablası neredeydi? Keşke ben hasta olsaydım. Yok, iş umduğundan da karışık. Enişte savunudaydı. Paçalarını sıyırıyor, çamurlanmadan yavaş yavaş karşıya geçmeye bakıyordu. Üstelik o iki önemli müşterinin yanında bu insanlığını belirtici sözleri nasıl söylerdi? Emine unutmuştu. Almaca gülümsedi. Gelenleri eniştesinin ağırladığı odayı kesen uzantı ikinci bir oda sayılabilir büyüklükteydi. İçki ve yedek giyim konan nefti içerlek dolapları düşündü. Kapatıldıkları tütün rengi deri kaplı duvarla bütünleşirdi. Dolapların iç bölümlerinin renklerini, yazıhanedeki öbür beş kahve tütün renklerini Seçil seçmişti. Söylediğine göre erkek renkleriydi bunlar. Dolapların açılınca şaşırtıveren gizliliği Fransız Courvoisier, İskoç Chivas Regal şişeleriyle, kristal bardaklarıyla aydınlanıverirdi. Kadifeden oyuntularda içkilerin dinlenmesini sağlayacak yataylıkta dururdu seçkin şarap şişeleri. Buzlar küçük buzdolabından gümüş kaplara aktarılırdı. Buz içkilere gelenlerce az isteniyordu. Bu adamların çoğunluğu midelerinden yakınan kişilerdi. Dolaptan açılınca çıkıveren telefon da küçük bir süs eşyası gibiydi. İlk telefonlara benzetilmiş, incecik, almaçlı, üstü mineli yel değirmeni deseniyle süslü goblen kaplamalıydı telefon. İşte eniştesi şimdi oraya girmişti. Bir gizli sevi ya da ilişki konuşması için saklandığı sanısını veren telefonunun başındaydı. Musevi iş adamları ise dinlenme saydıkları bu ara vermedi. Bulundukları yazıhanenin bağırmayan, azar azar saran, varlıklı pahalı düzenlemesini beğenilerine saygıyla sindiriyorlardı. Birisi Polonya Yahudisiydi adamlardan. Orada Albert Samuel denmişti ona doğduğunda. Sonra Türkiye'ye göçünce Sami adı önerildi. Göze çarpmayan bir ad diye. Ötekisi ise karısı yönünden akraba çıkıyordu Korellerle. Kaygılara yer yoktu. Albert Sami'nin milyonları dolarla sayılıyordu son 25 yıldır. Olanlar nedir? Beklenmedik bir durum bu Emine. Emine deminden beri adının eniştesince sık sık anılmasından, ortada sandığından da garip bir şeyler döndüğüne inanmıştı. Nedir söyleyin lütfen, beni meraklandırıyorsunuz. Adam akıllı kötü şeyler düşünmeye başlayacağım. Neyse ki çabuk önledik, bunu da Birgitta'ya borçluyuz. Birgitta iri tüylü evcil bir hayvan gibi dolanıp dişi dokusunu yeniden salıyor sanki. Emine çevresini tarıyor, kimse yok. Herkes evin küçük hanımı sayılabilecek konuklarının konuşmasındaki gize gösterilmesi zorunlu özeni bildiklerinden salondan çekilmiş. Geçeneklerin ötesinden doğru yavaşça bir Zeybek türküsü çarptı kulağına. Mutfakta radyo çalıyor olsalar gerekti. Biliyor bu türküyü. Sümer çok söylerdi. Sözleri çıkarabilse olmuyor. Sümer'in kara saçları, İran kalemkarlarından alınma gözleri beliriyor. Küçük kalkık burnu çilli. Ben çirkinim Emine diyor. İyi ki de öyle olmuşum. Hemen kocaya verirlerdi beni. Gel gör ki şimdi de tiptir, havası vardır gibi aşağılık laflar duyuyorum. Boş versene sen. Doktor olacağım, işte o kadar. Sonra ver elini Urfa, Mardin. Ora insanıyla yakın ilişkiye gireceğim. Ama hadi denirse bekleyemem. Gerekirse doktorluğu bile hiçlerim. Halkıma yararlı olmak için neler feda etmem ben. Cansa can. Salih Zeki Onurkan kızı, Merzuka'dan doğma Bilge Sümer Onurkan. Doğumu 1948. Ankara Kayaş. Babası Ordonat Albay. Ailenin 4 çocuğu var. Anne ev kadını. Küçük oğlan orta 2 öğrencisi. 2 erkek 2 kız. En büyükleri Banu Topçu Yüzbaşısı Muharrem Sadi Toruk'la evli. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğulları Kurtan, Altay, Onurkan'ın öğrenci birliği seçimlerinde baskı yapan sol gruba silah çektiği söyleniyorsa da tabancayı ilk çekenlerin solcular olduğu saptanmıştır. Soruşturmada devrimci grubun sözcüsü bu silah cebimize itişmede konulmuştur diye yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Bilge Sümer Onurkan'ın ailece tasvip görmeyen tutumu, ağabeyi Kurtan Altay Onurkan'ın sert karşı koymalarıyla da engellenememiştir. Kızılay'daki protesto yürüyüşlerine bile İstanbul'dan gelip katılan genç kız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlatılan gösterilerde tam bir militan olarak belirmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyarak ailesinin olumlu ve eğitici etkilerinden sıyrılmayı seçmiştir. Başarılı bir tıp öğrencisi olduğu bilinen Bilge Sümer Onurkan'ın Zeybek denince içim coşar Emine. Tamas Zeybek'ini bilenin oyunundan seyrettin mi? Bu ağır ağır devinerek anlatılmaz davranış incelikleriyle süslenen Zeybek oyununa değme baleyi değişmem. Görmelisin, saman pazarının orada dolananlardan arabacıydı, ağır işçiydi, çöpçüydü, işsiz koşturanıydı. Halktan kişilerin bilinip de seçileni, oyuna durduklarında peki bu bozarmış kişiler zorluğun yılgınlığıyla uğraşısıysa, kabalaşmış insanlar bu dans uyum duygusunu nerelerinde saklarlar diye düşünüp kala kalırsın. Hani kapı pencere örtmeyi bile yolunca yordamınca sessizce yapamayanların adım atışlarındaki yumuşakçılığı, kollarını, kaldırışındaki plastik hesaplılığı yeniden düşünürsün. Sümer'i döner dönmez görmek lazım. Epeydir görüşmediler. Deli deli anlatmalarını dinlemek lazım. Ve sevgi dolu karabadem gözlerini. Özlemişim onu. Duygudaşız, belki de ondan ara sıra içimde tüter. Ablama ne oldu enişte? Bir yanlışlık. Son 6 aydır beni dinlemeyip almaya başladığı mutluluk haplarını uyku haplarıyla karıştırmak mı desek? Araya giden ablasıydı demek. Bu açıkça belli. Kaynana pek önemli değil ya. İşin içinde karı söz konusu. Alttan almanın gerekirliği bundan. Acı ummadığınca fışkırıyor göğsünden. Mutluluk hapları niçin gerekti? Acaba siz de alıyor musunuz? Emine hıncını saldığını anlayıveriyor konuşurken. Şaka etme, adam öfkeleniyor, sesi gergin. Belki şimdilerde alabilirim mutluluk haplarını. Kahkahalarla gülmek istiyor Emine. Yaşamayı sürdürüp kendini eniştesi benzeri arkalatmanın acıklılığını düşünüyor. Seçile ne oluyor? Bunca bolluk, görkem, sonuç, mutluluk hapları. Şimdi nerededir ablam? Beni anladığını umarım Emine. Gerçi çok tanışmayız seninle ama doğum yaptığı klinikte. Ses toparlanmış, devre düşmüyor. Aferin makine adam diyor Emine içinden. Aferin, çabuk toparlandı. Dairenin çıkışına geldiğinde Birgitta'nın ardından onu izlediği duygusuna kapılmış durmuştu. Bruegel'lerin yerinde iki tane yerli ressamın tablosu vardı. 68'den beri hız alan sanatta ulusallaşma buralara değin taşıp eniştesinin kaçırmaz kulaklarına, gören gözlerine ulaşmıştı gene. Kapıyı örterken hızla dönüvermiş, İsviçreli kızın sırtına vuran İzmir kışının boz aydınlığında salt gözleri belirgin, Emine'yi görmediği sanısını veren bakışlarıyla göz göze gelmişti. İkisi de kıpırdamamışlardı. O da Emine de bir boşluğa bakarmışça değişmeyerek duruyorlardı. Emine bu gereksiz duruşun nedenlerini bilmeden kapıyı alabildiğince alt katlara değin yansıyacak bir gürültüyle hızla kapamış çıkmıştı.